Birinci kasetten devam. Gerçek şudur ki, genç yaşında dul kalan ve Mustafa'nın askeri mektebe girişinden sonra kızı Makbule ile evinde koruyucusuz, dayanaksız ve sıkıntılar içinde yaşayan Zübeyde'nin kendisi için de ister istemez bir yol araması kaçınılmaz görünüyordu. Bu yol ancak yeniden evlenmek olabilirdi ve ister istemez öyle oldu. Mustafa Kemal Kırgın. Zübeyde'nin yeniden evlenişi elbette ki bir aşk izdivacı değildi. Denebilir ki karşısına çıkan ilk erkekle evlendi. Çünkü buna mecburdu. Gerçi Ali Rıza Efendi öldükten sonra Ahmet Subaşı mahallesindeki evlerinin küçük dairesine geçmiştiler. Diğer dairede kiraya verilmişti. Ali Rıza Efendi'nin ticaret tecrübesinden evinde başka her şeyini kaybederek çıktı. Hatta ondan sonra en küçük memuriyetlere de razı olduğu halde devamlı bir iş bulamadığını biliyoruz. Zübeyde'nin çocuklarıyla beraber bağlanan dul aylığı ise 2 mecridiyeden, yani o vaktin parasına göre 40 kuruştan, şimdiki karşılığına ve fiyat rayişlerine göre 40 kağıt lira kadar ibaretti. Herhangi bir geliri olmayan dul bir kadının bu parayla geçinmesi, hele çocuklarını okutması elbette ki imkansızdı. Kaldı ki o zaman aylıklar da pek vaktinde verilmezdi. Zübeyde'nin yeni eşi de küçük bir memurdu. O zaman yabancıların yönettiği tütün rejisi idaresinde bir muhafaza memuru, adı Rakıp Efendi'ydi. Teselya'da Tırhala'dan bir göçmendi. Selanik'e yerleşmişti. Eski karısından ikisi kız olmak üzere 4 çocuğu daha vardı. Hülasa Zübeyde'nin yeni evliliği hiçbir hayali meydan bırakmayan sert şartlar ve zorunluluklar içinde oluyordu. Henüz pek genç ve güzel bir kadın olmakla beraber Zübeyde'nin Mustafa Kemal'den başka bir kızı da olduğuna göre 2 çocuklu bir kadının evlenme şansının da pek parlak olmayacağı tabidir. Bir kompleks. Mustafa Kemal'in bu evlenmeyi hoş görmediğini belirtmiştik. Bu konuyla ilgili nakiller ve hatıralar bu hoş görmezliği, hatta aşırı davranışlara vardığını açığa vurmaktadır. İlk sonuç şu olmuştur ki Zübeyde evlenince Mustafa Kemal evi terk etmiş ve herhalde uzak akrabasından olması lazım gelen Rukiye isminde bir hanımın yanına sığınmıştır. Öyle anlaşılıyor ki Zübeyde Hanım yeniden evlenme işinden oğlu Mustafa Kemal'e daha önce bahsetmemiştir. Mustafa Kemal nice yıllar sonra bu olayı anlatırken bir gün mektepten eve gelince evde bir yabancı erkek gördüğünü, bu erkeğin evde sanki evin efendisiymiş gibi hareket ettiğini, annesinin de ortada başörtüsüz ve serbestçe dolaştığını görmekte duyduğu şaşkınlığı nakletmiştir. Nitekim evden ayrılışı, uzak bir akrabanın yanına sığınışı bu görgü ve duyguların etkisiyle olur. Tabii annesine çok kırılır, üvey babasını da yadırgar. Evine sığındığı Rukiye Hanım'a gelince, gümrük memurlarından Hacı Hasan Efendi isminde bir zatın eşi olan bu Rukiye'nin evinde Mustafa Kemal, bir anne kucağının sıcaklığını elbette bulamazdı. Halbuki annesini çok severdi. Onun için birçok düşünceleri vardı. Hele biraz sabrederse önce rüştiyeyi bitirecek, sonra yatılı asker idadesine girerek evden yükü kalkacaktı. Daha sonra da harp okulunu, hele kurmay akademisini bitirerek annesinin ve kardeşinin üstüne kanatlarını gerecekti. Fakat işler öyle gitti ki Zübeyde'nin ilk evlilik hayatı, eğer Mustafa Kemal'in annesi olmasını ayırırsak, kendisi için zaten pek iç açıcı değildi. Daha çocuk denecek yaşta başlayan bu hayat Zübeyde'nin gençliği ve müstesna güzelliğiyle az çok ziyan olup gitti denebilir. Mustafa Kemal'i gelince daha askeri rüştiye sınıflarında, muhtemelen 13-14 yaşında annesini fiilen kaybetmiş olmak, onun şuur altında yerleşen yalnızlık ve terk edilmiş kompleksini ister istemez besledi. Çünkü annesi yeniden evlendikten ve kendisi evi terk ettikten sonra annesini uzun zaman aramadı. Onun yeni hayatında uzun zaman ziyaret etmedi. Annesine karşı kırgınlığı ve henüz tanımadığı fakat ileride çok seveceği üvey babasına karşı kini içini yemiş olsa gerektir. Askeri Rüştiye Mektebi bu şartlar içinde bitti. Bu mektepte onu seven, takdir eden hocalar bilhassa Yüzbaşı Mustafa Bey, Yüzbaşı Nail Bey ve her yıl mektebin imtihanlarına gelen Kurmay Hasan Bey, mektep bitince ona İstanbul Askeri İdadesi'ne değil, Manastır'daki Askeri İdadiye gitmesini tavsiye ettiler. O da öyle yaptı. Manastır Askeri İdadesi kabul imtihanlarına girdi, kazandı. Böylelikle de Mustafa Kemal, Manastır'da yatılı askeri idade okulu öğrencisi oldu. Artık parasız ve yatılı bir okul öğrencisiydi. Okuması kolaylaşmıştı. Hem evinden ayrılışı, hem annesini fiilen kaybedişi, hem de mektebe devam edebilip edemeyeceği şeklindeki buhranlar artık arkada kalmıştı. 1895. Küçük Mustafa Kemal'in hayatında o kadar sevdiği annesinin ikinci defa ve hiç de iç açıcı olmayan şartlarla evlenmek zorunda kalışı ve kendisinin yeni aile içinde kalmayı reddederek uzak bir akrabaya sığınışı, yalnız onun bir zaman içinde de olsa annesini böylece kaybedişi şeklinde değil, aynı zamanda duygulu bir çocuğun ruhunda süslediği bir hayal yıkılışı, bir hayal kırıklığı olarak da küçük ruhunu zedelemiş görünmektedir. Çünkü o babasından fazla bir mutluluk göremeyen annesi için kendi hayalinde çok şeyler kuruyordu. Bunun içindir ki annesinin evlenişinde bir nevi kendi haysiyetinin zedelenişini gördü. Bu evlenmeye karşı ruhi direnişi onun içindir ki kesin ve sert oldu. Annesine kızdığı gibi yeni üvey babasına karşı da kızgındı. Fakat bu kompleks ne bir aşağılık duygusu ne de dersleri sermek, mektebi gevşetmek, kendini avareliğe vurmak şeklinde bir tepki oldu. Tersine olarak kendince bu yenilgi onun nefsine olan eski inancını daha da artırdı. Ben onlara gösteririm, görsünler ben neler olacağım. Bu öyle olumlu bir duyguydu ki kırgınlık, küskünlük, kızgınlık gibi ters duyguları az zamanda hakim oldu. Mustafa kendini toparladı. Bu neticede mektepteki sağduyulu hocalarıyla gene sağduyulu bazı akrabanın ve bilhassa evlerine sığındığı Hacı Hasan Efendi'nin nasihat ve telkinlerinin etkileri olsa gerektir. İlk vatan heyecanı. Selanik'ten Manastır idadesine gidişi onun doğduğu şehirden tahsil için ilk ayrılışı oldu. Bu ayrılış Mustafa Kemal'in çevresini tamamen değiştirdi. Manastır idadesi yatılı bir askeri okuldu. Eski eğitim sistemine göre bugünkü askeri liselere eşitti. Programları oldukça yüklüydü. Askeri idadiler ordu merkezlerinde kurulurdu. Amaçları harp okullarını öğrenci hazırlamaktı. Kısacası askeri idadiler bir takım eğitim kışlalarıydı. Oralarda tam bir askeri disiplin ve ordu havası eserdi. Memleketin yarınki ordu kadrosu ilk olarak askeri idadilerde birbirlerini tanırlar, birbirleriyle karşılaşırlardı. Çünkü askeri idadilere o bölgede bulunan ordu teşkilatının bütün uçlarından öğrenciler gelirdi. Bu okulların hocaları da daha dikkatli seçilirlerdi. Bu hocaların içlerinde yalnız kendi dersinin programı çevresinde kalmayıp biraz ordu meselelerine, biraz memleket meselelerine kayanlar daima bulunurdu. Öğrencinin kendi özel kabiliyetlerini, mesela edebiyat merakını, hitabet merakını gösterip geliştireceği yerler de bu mektepler olurdu. İleriki harp okulu öğrencisinin kimliği ve geleceği az çok bu askeri idadilerde belirirdi. Bütün askeri idadiler arasında nispeten en hür ve memleket meselelerine karşı en çok ilgili olan da Manastır askeri idadisiydi. Çünkü Manastır Batı Makedonya'da bir ordu ve vilayet merkeziydi. Makedonya ise en aktif azınlıklarla en uyanık subayların bulunduğu alandı. Bu bölgenin Avrupa Türkiye'sindeydi. Avrupa Türkiye'sinin azınlıklar 19. asrın başlarından beri kaynaşmaya başlamışlardı. İstiklal Savaşı'na girmişlerdi. Balkanların bazı kısımlarında özgür devletler kurulmuştu. Avrupa devletleri bu bölgede çeşitli maksatlar ve menfaatler peşinde aktif bir politika uyguluyorlardı. Çete savaşları ve çeşitli faktörler bu bölgede vazife alan subayları ve bilhassa askeri mekteplerin ders kadroları içindeki aktif unsurları ister istemez memleketin davaları ve geleceğiyle ilgilendiriyordu. Zaten 1897 Türk-Yunan Harbi'de Mustafa Kemal'in Manastır idadesinde öğrenci bulunduğu sırada patladı. Manastır harekat sahasına yakındı. Bu harp mektepteki havayı daha da dalgalandırdı. Harbin gelişmesine ait tahminler, olayların tartışılması, sonuçların değerlendirilmesi mektepte çeşitli tartışmalara yol açıyordu. Bu arada tabii her asker hoca kendi anlayış ve yetki sınırları içinde sınıflarda yorumlara girişiyordu. Yunan Harbi'nin Manastır askeri idadesinde uyandırdığı bu dalgalanmalara Mustafa Kemal'in daima ve heyecanla katıldığını düşünmek yerinde olur. Çünkü bu mektepte matematik sevgisinin yanında edebiyata da sarıldı. İyi söz söylemeye heves ediyor, buna çalışıyordu. Bu gibi tartışmalar bilhassa iyi söz söyleyebilen ve dersleri de kuvvetli olan talebeler için ilk siyaset temrinlerini teşkil ederlerdi. Zaten askeri idadilerde öğrenciler başlıca birkaç grupta toplanırlardı. Her mektepte olduğu gibi ezberciler bunların en göze çarpanlarıdır. Bunlar çok şey vaat etmezler. Şahsiyetleri de zayıftır ama körü körüne ezberciliği çalışkanlık sayarlar. İdarenin gözüne girerek çalışkan görünmek isterler. Sonra asıl çalışkanlar gelir. Bunlar bilerek, anlayarak yetişmek ve şahsiyetlerini teşkil etmek çabası içindedirler. Mustafa Kemal'in bu grupta olduğunu gösteren belirtiler çoktur. Askeri idadilerin 3. grup öğrencilerinde kabadayılık, külhanbeylik davranışlarına heves eden, bu davranışlarıyla sivrilen gençler olarak saymak yerinde olur. Bunların kolları, taraftarları, elebaşıları, aşırı şöhretlileri vardı. Kendilerine göre kıyafetleri, yürüyüşleri, argoları, huyları, alışkanlıkları olurdu. İdare bunlara karşı dikkatliydi ama onları kolay kolay tasfiye yoluna gitmezdi. Devamlı izinsizlikler, ara sıra hapis cezaları ve hatta bazen meydan dayağına kadar varan cezalarla işi idareye çalışırlardı. Askeri mekteplerin havasına karışan bu meydan dayağının bile belirli töreni, dayak yiyen içinde fiyakalı davranışları olurdu. Böyle törenlerde bütün öğrenciler mektep avlusuna saf bağlarlardı. İlgililer yerlerini alırlardı. Nöbetçi subay tekmil haberleri alındıktan sonra ileri çıkıp ceza defterinden cezaları okurdu. Eğer bu arada meydan dayağı cezası da varsa okulda hizmet gören askerlerden ikisi ortaya bir velense serer, değnekleri bırakıp çekilirlerdi. Sonra dayak yiyecek cezalı ortaya çağrılırdı. Cezalı muntazam adımlarla ilerler, askerce selam verir ve sonra verilen işarete göre ceketinin düğmelerini fiyakalı bir davranışla bir çekişte açıp kendini yüzü koyun velenseye atardı. Ondan sonra da iki tarafında yer alan iki subay dirseklerini vücutlarından ayırmadan ceza hükmünde yazılı sayıda olmak üzere cezalının kaba etlerine değnekle vururlardı. Bu iş bitince ve verilen kumandayla cezalı hiçbir şey olmamış gibi yerinden fırlar, ayakta vaziyet alır, selam verir, yerine giderdi. Bu arada borazan gerekli boru sesleriyle törene katılırdı. Sonra gene boru sesleriyle ve üç defa padişaha dua merasimi yapılır, sınıflar muntazam adımlarla dershanelerine çekilirlerdi. Askeri mektep Türk aşırı gitmeyen, Kabadayı ve Külhan Beylerin tasfiyelerine gidilmemesi, bunların ileride ve ordunun çetin hizmetlerinde başarı sağlayabilecek cesur ve iddialı insanlar olabilecekleri düşüncesinden ileri gelse gerektir. Yemen'den Bosna'ya, ardından Orta Afrika'ya kadar ve baştan başa girdik. Yoksunluklar içinde bunalan bu karşılamış imparatorlukta öyle tehlike ve yokluk bölgeleri vardı ki oralarda aşırı derecede dayanıklı ve iddialı subaylara ihtiyaç vardı. Mekteplerde ele avuca sığmayan kabadayı görünüşlü öğrencilerin ileride bu gibi yerlerde dayanıklı ve babacan askeri amirler oldukları görülmüştür. Ama gerçek şudur ki ordunun ve devletin kaderinde ileride söz sahibi olan şahsiyetler daha ziyade çalışkan öğrencilerden yetişmişlerdir. Bunların hemen hepsi kurmaydırlar. Harp okulundan sonra kurmay akademilerine seçilir, özellikle Alman müşavirlerin ıslahat tedbirlerinden sonra Erkan Harp Mektebi'nde yürütülen eğitim usulleri bakımından daima dikkatli ve isabetli olmuştur. İmparatorluğun son devrinde memleketin kaderine müdahale edenler hep bu kurmaylar olmuşlardır. Dipnot. Yakın tarihimizin bu kitaplarda inceleme konusu olan olaylarına girdikçe 1908 öncesinde Harbiye Mektebi ile Erkan Harbiye Mektebi'nde yetişen ve 1908 ihtilaline birer genç subay ve kurmay olarak katılan bu ateşli ve hareketli insanların isimlerine daima rastlayacağız. Daha doğrusu bu genç ve aktif kadro imparatorluğun sonuyla milli mücadele ve cumhuriyet devrinin daima önder kişileri olarak olayların akışına müdahale edeceklerdir. Mesela Kurmay Okulu'ndan Enver Paşa, Cemal Paşa, Vehip Paşa, Hafız İsmail Hakkı Paşa, Halil Paşa, Fethi Bey, sonra Mustafa Kemal, İsmet, Karabekir, Ali Fuat Paşalar ve diğerleri. Yakın tarihimizin son devrinde bütün olayların içinde veya mihverinde bulundular. Aynı suretle olaylara müdahale eden ve önder kadronun bazen emrinde, bazen yanında yer alan diğer bir subaylar kadrosu var ki, bunlar gerek meşrutiyet devrinde, gerek milli mücadelede ve cumhuriyet devrinde daima kendilerinden bahsettirdiler. Mesela Ali Çetin Kaya Bey. Bunlardan biridir. Buraya onlardan çok uzun bir liste ekleyebiliriz. Mustafa Kemal Manastır İdadesi'nde okurken patlayan 1897 Yunan Harbi kısa sürdü. Yunan sivil ve asker kollarının Türk sınırlarına saldırılarıyla çıkan bu harp bir saray harbi oldu. Çünkü vehimleri bütün vasıflarından üstün olan 2. Abdülhamit birçok çekingenliklerle harbe karar verdikten sonra harbin yönetimi işlerini 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde de olduğu gibi kendi sarayında topladı. Hatta bu harbin idaresine memur ettiği sel asker Rıza Paşa'yı sarayda adeta hapsederek harbi oradan yürütmesini istedi. O devrin dünya hakimleri olan büyük devletler ise daha ilk anda statikonun muhafaza edileceğini söylüyorlardı. Çünkü Yunanlıların yeneceğinden emin değildiler. Sonunda da Yunanlılar yenildi. Türkler Yunanistan'a girdiler. Bu arada Milona, Volistin, Dümeke muharebelerinin akisleri, Abdülezel Celal Paşaların Milona'da şehit oluşları her tarafta ve bu arada Manastır İdadesi'nde akisler yaptı. Ama sulh masasında hem Girit'te Yunanlılar kazançlı çıktı, hem Tesalya Yunanlılara bağışlandı. Fakat şu oldu ki bir süre memlekette askeri bir şahlanış havası esti. Bu arada Manastır İdadesi'nde müstakbel kurmay adamları kafalarında Napolyon'a yakışır harp projeleri tasarlayarak birbirleriyle bol bol tartıştılar. Hatta bu sırada Mustafa Kemal'in mektepten kaçıp orduya katılma şeklinde bir teşebbüsünden bahsedilir ama bu pek doğrulanmamıştır. Mustafa Kemal'in Selanik askeri rüştiyesinden beri hayat boyunca arkadaşlıkları devam eden birkaç kişi vardır. Salih Bozok, Nuri Jonker, Fuat Bulca, İsmail Hakkı Kavalalı bu arada sayılabilirler. Fakat Manastır askeri idadesinde bunlardan ayrı olarak Ömer Naci ile kendisine etkileri olan dostlukları olmuştur. Ömer Naci taşkın ve heyecanlı bir gençti. Genç Türklerin 1908 ihtilalinden sonra ihtilalin hatibi olarak parladı. Askerlikten ayrıldı, sakal bıraktı. Partinin ve rejimin ateşli bir sözcüsü olarak mitinglerde, temsillerde nutuklar verdi. Neler söylüyordu, savundukları neydi, belirli sıralanmış, programlanmış ilkeleri var mıydı? Bunlar pek belli değildir. Ama 1908 Temmuz'un her köşeden fışkırttığı hatiplerin en şöhretlilerinden biri o olmuştur. Kendisinin asker oluşu, askere ve orduya hitap ederken ona bazı üstünlükler sağlıyordu. Malzemesi ancak Namık Kemal ve Vatan Edebiyatı'ydı. İşte Ömer Naci, Manastır İdadesi'nde Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı oldu. Mustafa Kemal'e edebiyat ve hitabet aşkını onun aşılamış veya onda bu kabiliyetlerin gelişmesine yardım etmiş olduğu bir gerçektir. Arkadaşlıkları 1908 ihtilalinden sonra da sürdü. Fakat Mustafa Kemal ölçüsüz bir heyecan adamı değildi. Hiçbir vakitte olmadı. Onun için Ömer Naci ve Mustafa Kemal arasındaki dostluğu ve onun Mustafa Kemal üstündeki etkilerini pek büyütmemek yerinde olur. Ama Namık Kemal'i duymak, tanımak, onun gizlice ve elden ele dolaşan vatan şiirlerini bulmak, okumak, onun hepsi de yasak sayılan ve aslında birer vatanseverlik kasidesi olan tiyatro eserlerinin heyecanını tatmak, bu heyecan davası içinde yaşamak ve yetişmek, ileride bir dava güdecek olan her mektepli, hele her askeri öğrenci için şarttı. İşte Manastır İdadesi'nde bu şartı Mustafa Kemal'e Hatip Ömer Naci sağladı. Böylelikle de Mustafa Kemal için Manastır İdadesi'nde yeni bir düşünce ve görüş ufku açıldı. Bu safha, bütün fikir ve heyecan sermayesi Namık Kemal edebiyatıyla Hürriye Şehidi Mithat Paşa'nın hatırasından ibaret olan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin Paris ve İstanbul'da geliştiği sıralarda rastlar. Fakat Ömer Naci ve Mustafa Kemal gibi geleceğin savaşçılarında Namık Kemal ve hürriyet anlayışı mesela Fransız Büyük İhtilal'in temel ilkelerine ne kadar inebilmiş miydi? Bu cihet şüphelidir. Çünkü Türkçe'de Fransız İhtilal'ini anlatan kitaplar yoktu. Mustafa Kemal'in Fransızcası diğer derslere göre ne de olsa zayıftı. Kaldı ki Fransızca bilse de o sırada ve manastırda bu türlü kitapları bulması, hele bunları mektebe sokması mümkün olmasa gerekti. Ama şu bir gerçektir ki Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde artık yalnız bir Osmanlı değil, aynı zamanda Namık Kemal havasında bir vatansever ve hürriyetçi oldu. Mustafa Kemal'in Manastır'daki öğrencilik hayatındaki bu şahsiyet ve yön tayin edici gelişmesini onun hayat yolunu izlerken önemli bir olay olarak belirtmek yerinde olur. Ona ve onun kuşağına, mücahitlerine vatan ve hürriyet aşkını aşılayan Namık Kemal kimdir ve neyi temsil eder? Dipnot. Namık Kemal 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu. Büyük babası Abdüllatif Paşa orada vazifeyle bulunuyordu. Gene büyük babasının annesinin babası memuriyetleri dolayısıyla ailece pek çok yerler dolaştılar. Muntazam bir tatil imkanı bulamadı. Şiir yazmaya büyük babası Sofya kaymakamı iken orada ve küçük yaşta başladı. Hususi dersler alıyordu. 1857'de İstanbul'a döndüler. 1857-62 arasında İstanbul'da şairler çevresiyle tanışmak imkanını buldu. 1862'de yeni Türk edebiyatının ve neşriyat hayatının öncüsü sayılan Şinasi ile tanıştı ve ondan sonra şahsiyeti belirmeye başladı. Tasvir-i Efkar'a yazılar yazıyordu. 1865'te Şinasi Paris'e gidince bu gazeteyi müstakilen eline aldı. Çabuk göze batmaya başladı. 1867'de ve Ziya Paşa ile beraber Paris'e kaçtılar. Dışarıda neşriyata devam ettiler. Yeni Osmanlılar adına Hürriyet gazetesi Eylül 1869'da Londra'da çıkarılmaya başlandı. 1870'te İstanbul'a döndüler. 1972'de İstanbul'dan Gelibolu mutasarrıfıyla uzaklaştırıldı. Az zaman sonra İstanbul'a döndü. 1873'te ilk piyesi oynandı. Fakat vatan duygularını tahrik eden bu eserin ikinci temsilinde arkadaşlarıyla beraber tevkif ve sürgün edildiler. Sakız'da mutasarrıf olarak ölüm tarihi olan 1888 yılına kadar bazen görevli, bazen sürgün veya mahpus olarak asıl edebi eserlerini verdi ve bunların vasfı kesin bir vatanseverlikti ki bu vatani duygular genç Türkler neslinin edebi ve fikri gıdası oldu. Bu konuda da kısaca durmak yerinde olur. Namık Kemal klasik Osmanlı yahut divan edebiyatına bağlı son divan şairlerinden biridir. Onun devrinden sonra divan edebiyatı itibarını kaybetti. Muallim Naci etrafında bir geçiş safhasından sonra edebiyatımız önce edebiyat-ı celide sonra fecr-ati denilen akımlarla özellikle Fransız edebiyatının etkisi altında batılılaştı. Namık Kemal edebiyata bir divan şairi olarak girdi. Mesela o uzun sakinamesi, gazelleri, hicviye veya methiyeleri yahut kasideleri divan edebiyatının kendinden 100-200 yıl önce yaşamış ustalarının eserlerinden ne yapı ne muhteva ne üslup bakımından hiç farklı değildir. Fakat 1860'larda başlayan Genç Osmanlılar Hareketi'ne karışınca özellikle 1867-1880 yılları arasındaki mücadeleli hayatı, Avrupa'ya kaçışı, memlekete dönüşü, sürgünlüğü sırasındaki ruhi değişiklikleri, onun şiirleri, tiyatro eserleri, makaleleri, tarih kitapları ile vatan ve hürriyet edebiyatını önder kıldı. Vatan kasidesi, vatan manzumesi gibi eserleri canlı, heyecanlı, erkekçe ve sürükleyicidir. İşte bunlar ve bunlara benzer yazılardır ki bütün Abdülhamit istibdadı 1878-1908 boyunda genç ve mücahit neslinin ezberinde yaşadı. Elden ele dolaştı. Bu neslin ruhi gıdası oldu. Fakat Namık Kemal tabiatıyla milliyetçi değildi. Osmanlıcıydı. Onun vatanı Osmanlı vatanı, onun bayrağı Osmanlı bayrağıydı. Hilali Osmaniydi. Bundan tabii bir şey de olamazdı. Osmanlı mülkünde Türk milliyetçiliği ancak 1908 ihtilalinden sonra ve Balkan Harbi'nden önce yaygın bir akım olarak belirmeye başladı. Harbiye. Mustafa Kemal'in Manastır askeri idadesindeki öğrencilik hayatı onun 14-17 yaşları arasına rastlar. 1895-98. Mustafa Kemal askeri rüştiyedeyken Ragıp Efendi ile evlenen annesinin de bu evlenme sırasında 32-33 yaşlarının olması lazım geliyor. Selanik'ten ayrılırken anasına karşı gönül kırıklığı devam etmesi mümkün olan Mustafa Kemal, Manastır idadesinde annesiyle mektuplaşırdı. Bu arada Ragıp Efendi'den de yakın şefkat ilgileri gördü. Bir müddet sonra tatillerini Selanik'te annesiyle üvey babasının yanına geçirmeye başladı. O zaman gördü ki üvey babası iyi kalpli, duygulu ve değerli bir insandır. Ondan sonra Mustafa Kemal ile Ragıp Efendi arasında iyi bir yakınlık kuruldu. Ara yerde ve bazı tatiller sırasında Selanik'te Frerler Mektebi'nde Fransızcasını az çok kuvvetlendirmek imkanını da buldu. 1898 yazında Manastır idadesini bitirdi. Artık 17-18 yaşında kendine güvenen, yetişmek ve ilerlemek ihtirası olan, okumaya hevesli, düşünmeyi seven, gençlik taşkınlıklarında muazeneli bir harp okulu adayıydı. 1899'da ise Mustafa Kemal İstanbul'da artık bir harbiyelidir. Onun harbiyeye giriş tarihi 13 Mart 1899 olarak gösterilir. O zaman İstanbul'da tıbbiye, harbiye ve mühendishane-i Berri-i Hümayun ile sivil idareciler ve hakimler yetiştiren mülkiye ve hukuk mektepleri yüksek tahsilin dört kutbuydu. İstanbul Darülfünun'u henüz kurulmuş değildi. Mevcut mekteplerden tıbbiye, vatan ve hürriyet mücadelesi güden Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin 1889'da kurulduğu yerdi. Bu hareket tıbbiyeden sonra harbiyeye ve diğer mekteplere kol atmıştı. Mustafa Kemal harbiyeye Manastır idadesinde etkisi altında kaldığı hürriyet fikirleri ve memleket meselelerine karşı ilgilerle gelmiştir. O halde şu demektir ki harbiye onun hem bir subay olarak hazırlayacaktı hem de vatan ve hürriyet duygularını geliştirerek istibdat idaresine karşı bir asi olarak yetiştirecektir. Öyle de oldu. Mustafa Kemal daha sonraları harbiyedeki hayatından bahsederken ilk ders yılı kendini pek toparlayamadığını, derslere dalamadığını, zamanını bir takım safiyane gençlik hayalleriyle geçirdiğini ancak dersler kesilip imtihan hazırlıkları başlayınca kitapları sarıldığını anlatır. Fakat imtihan gene başarılı geçmiş ve sınıfa atlamıştır. İkinci sınıfa geçince kendini derslerine verir. Bu sınıfa geçerken kendi kısmında 4. ve 460 mevcutlu bütün sınıfta 20. olur. Bu arada güzel yazı yazmak ve güzel söz söylemek hevesi de gelişmiştir. Dört köşe bir kışla olan harbiyenin ortada kalan avlusuyla teneffüs sahneleri ve bazen de paydos zamanlarında sınıflar meraklılar arasında güzel söz söylemek yarışının sahneleridir. Bir köşede toplanan 5-10 kişi arasında konuşma heveslileri tartışırlar. Bu arada kısa fakat kesin iddialı nutukçular dinlenir. Hatta bazen saat elde ve önceden kararlaştırılan sürelere göre konuşma yarışlarına girilir. Bu nutukların esası pek derine inmeyen kelimelerle ağır, adalı terkipli cümleler sıralamaktır. Mesela şu şekilde cümleler. Tarih, şahit zaman, edebi ve müstesna hakayık ve dekayıkı ile Edvar-ı Salife'nin veciz ve ibret numa nice elvah-ı günah gününü enzar hayretimiz önüne. Medeniyet bir zirve-i kemaldir ki, suyul-i beşer nice asar evvelinden beri bu zirve-i kemale irtika için. Zaten bu gibi zararsız konuların dışına çıkmak olamazdı. Ara sıra ve hocaların derslerde verdikleri problemler üzerindeki tartışmalarda suya sabuna dokunmayan, fakat genç hatiplere kelime, terkip ve ahenk hazinelerini kullanmaya imkan veren şeyler üzerinde toplanırdı. Kaldı ki ortada harbi gençlerin bilgilerini genişletmeye yarayacak kitap da yoktu. Mektebin öğrencilere açık bir kitaplığı mevcut değildi. Dışarıdan mektebe kitap taşımak, hele olur olmaz kitaplar sokmak yasaktı. Hem edebiyat ve bilgi kollarında Osmanlı Türkiye'sinin Türkçe olarak basılmış kitap hazinesineydi ki. Bütün gazete, dergi ve kitap yayınları sansüre tabiydi. Şairler bile şiirlerini diledikleri gibi yayınlayamazlardı. Vatan meselelerinden, dış olayların nedenlerinden, siyasi, sosyal, iktisadi konulardan bahsedilemezdi. Romanlar bir sosyal görüşü olmayan ve hepsi bir araya gelse bir insan ancak iki koltuğunu dolduracak kadar az sayıda şeylerdi. Eski medrese kültürünün artık cami kitaplıklarında küflenmeye başlayan eserleri ise yeni kuşaklara hitap etmiyordu. Nihayet 1860-70 yıllarında başlayan Türkçe neşriyat, hepsi bir araya yığılsa bunlar bir tek vitrin doldurulmaya bile yetmezdi. Devletin tarihi ve mülkün coğrafyası bile yazılmamıştı. Elde tarih diye dolaşan küçük derleme ve özetlemeler basit, çorak, kısa ve kısırdı. Saray kendi hanedanının eski asırlardaki zaferlerinin ve kudretli şahsiyetlerinin bile eşelenmesini istemiyordu. Çünkü o takdirde içinde yaşanılan devrin sefaleti, padişahın azmi meydana çıkacaktı. İstenilen basit, iddiasız ders kitaplarından ibaretti. Bunların da her birinin başına padişahı ve onun marif ve medeniyete bağlılığını öven birer övgü yazısı yazmak esastı. Hülasa saraya bilgin, düşünen ve hareketli subaylar değil, sadık her türlü yokluğa şikayetsizce dayanacak gözü kapalı robotlar lazımdı. Fakat bu kitapsızlığın, bilgisizliğin, tıbbiye ve harbiye gibi mekteplerde ve mesela Mustafa Kemal nesli üzerinde şu tepkisi oluyordu. Yokluklar veya yetersizlikler onların yetişme, öğrenme ve düşünme ihtirasını büsbütün kamçılıyordu. Mevcut nizamın aşağılığı, çürüklüğü üzerine kesin kanaatlere varıyorlardı. Kendi aralarında istibdada karşı kinlerini ve hürriyete olan hasretlerini müşterek bir inanç ve hareket haline getiriyorlardı. Gerçi bu hürriyet ve mutlu gelecek hakkında ilkeler belirli değildi. Çünkü bu ilkeleri belirtecek, yayacak gizli neşriyat dahi yoktu. Ama ruhi bir protesto ve isyan zihniyeti doğuyor, yerleşiyordu. Halin ve geleceğin değerlendirilmesini herkes kendi anlayış ve kabiliyetine göre yapıyordu. Ama bu da bir şeydi. Harbiye'nin son sınıfında Mustafa Kemal'in durumu daha da iyileşti. Üçüncü yani son sınıfı bitirirken 459 mevcut içinde 8.'ydi. 10 Şubat 1902'de 1472 sicil numarasıyla temel olarak Harbiye'yi bitirdi. 21 yaşındaydı. 9 yıl önce Selanik'in Langaza kazasındaki Rapla çiftliğinin bostanlarında geleceği belirsiz bir yetim olarak dolaştığı günlerde Selanik'in Ahmet Subaşı mahallesinde teyzesinin evine sığınmış okuması dahi istenmeyen bir çocukken kafasında yaşattığı bir hayal 9 sene sonra parlak bir şekilde gerçekleşmişti. O zamanki küçük Mustafa artık ordu saflarında kılıçlı, rütbeli bir Mustafa Kemal olmuştu. Bu sonucu Selanik'te annesi Zübeyli ile üvey babası Ragıp Efendi'yi bildirirken mektubunda hem onları sevindirici hem kendi gururunu belirten kelimeleri ince bir dikkatle seçti. Bu resmi hitabet üslubunun arkasında artık tatmin edilmiş ve aslında olumlu bir kompleksin yani görecekler neler olacağım kompleksinin saf ve mutlu bir çözülüşü vardı. Hayatının ilk savaşı kazanılmıştı. Önünde artık gurur ve ihtirasla kanat çırpabileceği mavi engin, uçsuz bucaksız ufuklar açılıyordu. Selanik'e gidecek mektubun zarfını kapatırken bu zarfa bir de fotoğraf yerleştirdi. Beyoğlu fotoğrafhanelerinden birinde hoş manzaralı bir fon perdesi önünde hazır ola yakın bir vaziyette genç bir subay görünüyordu. Beyaz eldivenli ellerini kılıcının kabzısı üzerine birleştirmiş, boynu uzuna yakın orta, yüzü yuvarlakça, bıyıkları ince, bakışları biraz sertti. Uzun askeri ceketinin iki sıra düğmeleri pırıl pırıldı. Kılıcının sırmalı kordonu serbestçe bırakılmış, bir dizi hafifçe bükülmüştü. Düz, sert, ütülü pantolonunun gerginliği duruşuna daha ciddi bir görünüş vermişti. Bakışları ileriye doğru ve her haliyle kendinden emindi. Selanik'te Teğmen Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde, bu mektubu aldığı ve zarfı açıp da bu resim geçtiği zaman kim bilir nasıl sevinç gözyaşları dökmüştür. O gün Ahmet Subaşı mahallesindeki ev kim bilir kim nasıl akrabalar komşularla dolup taştı. Vaktiyle Ali Rıza Efendi'yi tanıyanlar ve oğlu Mustafa'yı bilenler bu haberi kim bilir nasıl sessiz ağırbaşlı fakat gönüllerini hoş eden bir mutlulukla karşıladılar. 21 yıl önce bu mahallede doğan bir çocuk işte artık subaylık derecesine ulaşmıştı. İstikbalini kazanmış ve mahallenin yüz artan bir çocuğu olarak yetişmişti. Kurmay Mustafa Kemal Teğmen oldu. Fakat onu ordu hizmetine göndermediler. Mektebi en parlak şekilde bitirenleri kurmay sınıfına ayırmak usuldendi. Mustafa Kemal'i de kurmay sınıfına seçtiler. Tatilini Selanik'te geçirdi. Onun Selanik'e gelişi ve mahallesinde bir subay olarak görünüşü semtin önemli bir olayı olur. Annesi onu bekliyormuş, çocuğunu getiren arabanın kapı önünde durduğunu anlayınca onun da kalbi duracak gibi olmuş. Kızı ve o günlerde onu yalnız bırakmayan akrabaları, komşuları yardımına koşmuşlar. Oğluna kapıyı mutlaka kendisi açmak için ahdetmiş. Ev halkını peşine takmış, kapıya koşmuş. Kapı açılınca karşısına gördüğü endamlı, güler yüzlü güzel subaya bir süre bakmaktan kendini alamamış. Onun küçük Mustafa'sı demek böyle büyük bir insan olmuştu. Oğlu ellerini öperken o ona sarılmakla onu okşamak arasında buhranlar geçiriyormuş. Nihayet boynuna sarılmış ve Mustafa'sına daha askeri rüştiye sınıflarına iken hitap etmeyi, adet ettiği bir sözü boynuna tekrar ederek ona öpmüş ve uzun uzun ağlamış. Paşam, benim paşacığım. Ragıp Efendi'nin Mustafa'yı karşılayışı vakarlı ve fakat aynı derecede sevinçli ve muhabbetli olmuş. Mustafa Kemal ona son zamanlarda artan bir saygıyla bağlanmıştı. Tatilden sonra İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, Harp Okulu binasındaki Erkan-ı Harp sınıfları kısmında Harp Akademisi 1. sınıfta yerini alır. Kurmay kısmı 3 senedir ve diğer sınıflara bakarak daha rahat bir iş nizamı vardır. Çünkü burada okuyanlar seçkin subaylardır. Mektep sıralarının yerini bir nevi salon dershane almıştır. Öğrenciler büyük bir masa etrafında yan yana sıralanırlar. Hocalar da en yetkili askerlerdir. Yeni okulunda da Mustafa Kemal derslerine hevesle sarılır. Fakat bu safhada o artık yalnız dersleriyle uğraşmaz. Memleket meseleleriyle alakası ve siyasi bilgileri daha da artmaktadır. Mustafa Kemal istibdat idaresini daha yakından hisseder olmuştur. Harp Akademisi'nin mahdut sayıda olan genç subay talebeleri yeni hür fikirler etrafında toplanmakta, hatta el yazısıyla bir de gazete çıkarmaktan çekinmemektedirler. Binlerce harp okulu talebesine hitap eden bu yazılar bizzat Mustafa Kemal'in kaleminden çıkmaktadır. Bu gizli teşekkülü o idare etmektedir. Bu hal mektep idaresi tarafından haber alınmakla beraber kendilerine karşı ceza tedbiri alınmadığını ve müsamahayla karşılandığını Mustafa Kemal hatıralarına ifade etmiştir. Bu gizli fakat aktif harekete kumar okulunun sınıfından değil de daha yüksek kademesinde girişilmiş olması daha çok ihtimal dahilindedir. Nitekim iş tepkisini daha sonraları ve hatta mektep tamamlanacağı sırada vermiştir. Erkan Harbiye Mektebi'nin birinci sınıfı bitince Mustafa Kemal usule göre bir rütbe terfi eder. Üsteğmen olur. İkinci sınıf gene hareketli bir çalışma içinde geçer. Onun kendi etrafında gizli bir grup toplamaya girişmesi ve hatta ilk gizli gazeteye çıkarması belki de bu sınıfta başlar. Üçüncü sınıfta hem derslerin önemi artmıştır hem gizli faaliyet genişlemiştir. Fakat o bir taraftan da ruhi çatışmalar içindedir. Bu hali gene Afet İnan ona ait hatıralar ve belgeleri kitabında şöyle özetler. Kurmay Mektebi'nde kendi benliğinde manevi huzursuzluk içindeydi. O kendisine mana ve mahiyetini henüz anlayamadığı duyguların çarpıştığını hissediyor. Fakat bunlara ne müsbet ne menfi bir türlü mana veremiyordu. O küskündür, kederlidir ve ruhundan gelen anlaşılmaz bir mana ile asidir. Fakat kime karşı ve niçin? Bunu kendi de bilmez. Evet, ruhi çatışmalar içindedir. Geceleri uyuyamaz. Sabahlara kadar yatağında uykuyla boğuşur. Sabah ışıyıp da tam daldığı zaman elinde bir sopa taşıyan nöbetçi subayı onun karyolasını sertlikle sarsar. Çünkü kalk borusu çalmıştır. Kalkar fakat iyi değildir. Halini kendisi şöyle anlatır. Kalkıyorum ama keyfim yerinde değildir. Kafam ve vücudum yorgundur. Tersanede buluştuğumuz arkadaşlar benden daha çok zinde, benden daha çok şendirler. Bu depresyonlar kısaca maddi ve manevi yalnızlık, gençlik buhranları ve hissi melankoliler olsa gerektir. Yahut da duygulu, içli ve ilgileriyle gayelerini henüz kesin ifadelendirmemiş bir gencin şahsiyetini arama ve şahsiyetleşme buhranlarıdır. Bu buhranların normal belirtileri kendini çevresindekilerden ayrı görmektir. Kendinde hususiyetler sezmektir. Fakat bu hususiyetleri şekilleştirememektedir. Hulasa bütün bunlar bir gençlik ve yalnızlık melankolisidir. Ama bunlar onun canlılığını bütünlüğüyle kösteklemez. Bir taraftan okur ve ne bulursa okur, diğer taraftan derslerin kurmay problemlerinin içinde yoğrulur. Şu satırlar onun iç alemini ne güzel canlandırırlar. Hocaların verdiği problemleri çözmeye çalışırken adeta istikbalin meydan muharebelerini idare eden bir kumandan gibidir. Bu problemlerin daima daha genişlemesini ister. Hocalarına dersin çerçevesini genişletecek sualler sorar. Eğer devir karanlık bir istibdat devri olmasa, eğer saray her sözden her hareketten mana çıkarmasa, matbaalar serbest olsa, dış memleketlerin eşyatı sınırlardan serbestçe geçebilse, istediği kadar kitap bulabilse, İnsanlığın tarihini, harplerin, ihtilallerin tarihlerini okuyabilse fikren ne kadar serpilecek, ne kadar da daha iyi yetişecektir. Halbuki Kurmay Akademisi'nde bile el atılacak bir kitap hazinesi yoktur. Mektebe kaçamak sokulan birkaç gazete ve kitapçıktan başka dersleriyle yetinmek zorundadır. Bu derslerin konuları, çerçeveleri dardır. Fakat bir gün cesaret eder, hocalarından centilmen, cesur ve taktikçi bir strateg olarak tanınan Nuri Bey'den derste tarif ettiği gerilla hareketini Türkiye'de oluyormuş gibi tatbiki olarak anlatması ricasında bulunur. O zaman hoca meçhul sebeplerle ve Boğaziçi'nin doğu kıyısından İzmit ve onun kuzeyinde Karadeniz'e çekilen yaklaşık bir hat içinde bulunan Türklerin İstanbul'a karşı isyan ettikleri ve buna karşı hareket problemini verir. Mesele bir gerilla tatbikatıdır. Mustafa Kemal günlük ve belli konuları aşan bu problem karşısında o kadar heyecanlıdır ki bu dersin hatırasını çok sonraları bile daima ve kurmay sınıfındaki heyecanıyla anlatmıştır. Hülasa o kendini tamamen melankolik depresyonlara teslim edip kendi içine gömülen bir yenilgiye sürüklenmediği gibi derslerin resmi çerçevesi içinde de kalmaz. Zaten insan hamurunun soyluluğu buradadır. Bir gün gelip bir misyonu olacak insan, bu misyonun ne olabileceğini kesin olarak sezmese bile kendi ham maddesini gene de durmadan işleyen insandır. Bu ham madde o insanın kendi kabiliyetleri ve itirazlarıdır. Kendini yapan, kendini aşabilen ve çevresinden sevilebilecek olan insan ancak bu soy insandır. O da kendini her tarafa çarpar. Derslerin dışında en ihtirası meşgalesi siyasi düşüncelerdir. Bu düşünceler gerçi dumanlıdır, belirsizdir. Ama madem ki onu günlük sınırların dışına aşırmaktadır, o halde vardır ve gerçektir. Önemli olan da budur. Etrafında derhal bir grupçuk toplar. Görünüşe göre bu grubun yöneticisi de kendisidir. Grup köşe bucaklarda kendi arasında toparlanmaya çalışır. Bahçenin göze çarpmaz yerlerinde, boş dershanelerde, ayar gözünden uzak yerlerde boyuna konuşurlar, boyuna tartışırlar. Bu tartışmalar heyecanlı hitabet yarışmalarına da dökülür bazen. Konu hep aynıdır. Bu memleketin hali nedir? Bu memleketin hali ne olacaktır? Vatan bizden hizmet bekliyor, onun imdadına koşmalıyız arkadaşlar. Hani o günlerde bir ihtilal işareti verirse ilk silah başına koşacak, ihtilal saflarının en önüne geçecek, ona yön verecek olan onlardır. Hem 1876'da bir gece silahlanıp Sultan Aziz'i tahtından indirenler de gene harp okulu öğrencileri değil miydi? Fakat ah bir Süleyman Paşa, bir şıpka kahramanı Süleyman Paşa. 1876'da ayaklanmayı yöneten ve Sultan Aziz'i tahtından indiren Süleyman Paşa. İşte yine milletin başında bir müstebit var. Vatan her taraftan çöküyor. Ah bir Süleyman Paşa. Dipnot. Süleyman Paşa'nın sonu kötü gelmiştir. 1877-78 yenilgisini bahane ederek Abdülhamit diğer meşrutiyet kahramanları gibi onu da tevkif ve mahkum ettirdi. Bağdat'ta sürgünde öldü. Ali Fuat Erdem tarafından yazılan Süleyman Paşa ordusunun Balkan'daki harekatı isimli eseriyle oğlu Sami Bey tarafından derlenen 3 ciltlik Süleyman Paşa'nın muhakemesi isimli eserler çeşitli yönlerden ilgi çekicidir. O zaman 1876 harbiyesinde de ruh ve şevk veren şiirler Namık Kemal'in iki devri ve iki nesli doyuran erkek kahraman şiirleri art arda okunmaya başlar. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini ve daha sonraki şiirler de birbirini takip ederler. Dünyanın mülke verdi hakkıyla indirası, Abdülhamit Han'ın kanunu bir esası, mahvoldu din-i devlet devri şeyametinde, mülkü bitirdi gitti zulmüyle kahrolası. Hele vatan kasidesi okunurken mısraları hep birden ve koro halinde bütün ihtişamıyla boşluğa fısıldarlar. Ne gam pür ateşi hevl olsa da gavgayı hürriyet, kaçar mı mert olan bir can için meydanı gayretten, kedendi can güdazı ejderi olsa celladın, müreccahtır yine bin kere zincir esaretten, felek bin türlü esbabı cefasını toplasın gelsin, dönersem kahveyim millet yolunda bir azimetten, ne mümkün zulm ile bidat ile imhai hürriyet, çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Ne efsunkârim isin ah ey didar-ı hürriyet. Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar. Uyan ey yareli şiir-i cidan bu hab-ı gafletten. Bu şiir sahnelerinin sonu hemen daima Namık Kemal'in o hem ümit hem bir ant olan meşhur mısra ile biter. Ölürsem görmeden millete ümit ettiğim feyzi, yazılsın sengi kabimde vatan mahzun ben mahzun. Fakat onlar ölümden korkmayan, gerekirse ölmek ama asıl yaşamak ve başarmak için ant içen insanlardır. Gizli toplantılarda bu besleyici ve yüceltici heyecanın ardından hemen işlere dalarlar. En önemli iş gizli gazeteyi çıkarmaktır. Bu gazete bütün harbiye talebesine hitap etmekte, elden ele dolaşmaktadır. En şaşılacak tarafı da idare bundan haberli olduğu halde bilmemezlikten gelmektedir. Okul müdürü Rıza Paşa iyi niyetli bir zattır. Belki mektepte böyle şeyler olduğunu gizlemek için belki de başka bir düşünceyle işi idareye çalışır. Fakat askeri mektepler müfettişi Zülüflü İsmail Paşa pis, adi bir hafiyeydi. Rıza Paşa'yı da saraya jurnal eder. Rıza Paşa bir arama zorunda kalır. Mustafa Kemal ve arkadaşları mektebin veteriner kısmında boş bir dershanede tam gazetenin yazılarını hazırlarken birden kapı açılır. Paşa girer. Bütün yazılar ortada serilidir. Yakalanmışlardır. Fakat paşa onlara niçin dersiyle meşgul olmadıkları gibi şeyler sorar. Kağıtlara bakmaz dokunmaz. Etrafındakilere onları hemen cezalandırmalarını emreder. Biraz sonra da bu cezanın hafta sonu tatilinden mahrumiyet yani izinsizlik olabileceğini bildirir. En sonunda ise cezai lüzum olmadığıyla iş kapanır. Bu hakikaten babaca bir davranıştı. İster mektebini ve hatta nefsini korumak için olsun, ister asil bir koruma duygusu olsun, ayrıca aynı sonuca varan kurtarıcı bir cez. Kurmay mektebi bu hava içinde bitti. Mustafa Kemal 11 Ocak 1905'te akademiyi tamamladı. 37 kurmay içinde 5.'ydi ve henüz 24 yaşındaydı. Mustafa Kemal'in bu sefer kurmay yüzbaşı üniformalarını kuşanıp annesine göndermek için Beyoğlu'nda çektirdiği fotoğraf hakikaten göz alıcıdır. Bu resimdeki insan artık tam manasıyla genç, dinç, yakışıklı bir güzel insandır. Yüz hatları gelişmiştir. Çocukluk ve delikanlılık çizgilerinin yerini genç erkekliğin mutlu ifadesi almıştır. Bıyıkları artık iki uçları yukarıya dimdik sivrilen ve o zaman subaylar arasında çok moda olan alabros bıyıklardır. Dik yakasının iki tarafında kurmaylara mahsus olan ve Osmanlı armasından alınan o gösterişli madeni bayraklar kompozisyonu pırıl pırıl parlar. Apoletler sırmadır. Uzun lacivert ceketinin göğsünü iki taraftan üzerlerinde ay yıldızları fotoğrafta bile görünen altın renkli düğmeler süsler. Fakat en göz alıcı olan sırma kordonlarıdır. Bu kordonları ancak paşalar, yaverler ve merasim kıyafetinde kurmaylar takabilirler. Bu kordonlar sağ kolu içeri almak üzere omuzdan geçirilerek ceketin göğüs kısmı altına ve yukarı kısma çengellenir. Uçlarında sarı madeni parçalar bulunan salkımları göğüste sallanır. Kollarda yüzbaşı işareti olan sırma çizgilerle bunlara paralel beşer parlak düğmecik görülür. Nihayet kılıç. O her subay namzedine hayal kadar ulaşılmaz, dünya kadar değerli, her bir insanı insanüstü kılan mucizeli kutsal bir varlık gibi görünen kılıç. Bunların kabzası çeşitli şekillerde süslerle işlenmiş olanları vardır. Mustafa Kemal'in kılıcı onlardandır. Pırıl pırıl ışıllar ve sırma başlıklı bir sırma kordon kılıcın kabzasına dolanmıştır. Sağ elin baş parmağı ceketin sağ sıra düğmeleri arasına sokularak dirsek kırılmıştır. Sol el arkada ama vücut gene de bir hazır ol vaziyetindedir. Bu resimdeki genç ve güzel insanın kaderi şimdi onun katıldığı orduda tayin edilecektir. Baskın. Erkan-ı Harp Mektebi'ni bitiren Mustafa Kemal Selanik'e gidemedi. Gerçi iş tayinlere kalmıştı. Görünüşe göre de yeni kurmaylar 2. ve 3. ordulara tayin edileceklerdi. O zaman İstanbul'dan hareket ederek Selanik'e Edirne'ye gideceklerdi. Şimdilik geçici olarak ve bir arkadaşlar adına bir apartman tuttular. Orada toplanmaya başladılar. Fikirlerini, kararlarını, teşebbüslerini orada konuşacaklardı. Artık vatanın imdadına koşulacak günler için hazırlanmalıydılar. Fakat işte o sıralarda öyle bir baskına ve hıyanete uğradılar ki işe nereden bakılsa artık her şey mahvolmuş gibi görünüyordu. Ne askerlik, ne rütbe, ne hürriyet, ne istikbal. Her şey, evet her şey. Önlerinde yalnız zincire vurulmalar, sürgünler, zindanlar, kalebentlikler görünmekteydi. Her şey bitmiş gibiydi. Fethi isminde eski fakat askerlikten kovulmuş bir arkadaşlarının hıyanetine uğramışlardı. Bu arkadaşları onlara bir gün rastlar. İşsizliğinden, sefaletinden, yersizliğinden yakınır. Acırlar, dostluk gösterirler. Onu da kiraladıkları apartmanı almaya karar verirler. Halbuki Fethi askeri mektepler müfettişi İsmail Paşa'nın gizli bir ajanıdır. Onları takip etmektedir. Yaptığı şey onlara yaklaşmak, aralarına girmek için bir oyundur. İş bir baskınla biter. Hepsi yakalanmışlardır. Önce taş kışlada hücrelere kapatılırlar. Sonra sorgular başlar. Sorgu heyetinin başında İsmail Paşa vardır. Hatta bir aralık sorgular Abdülhamit'in sarayında yapılır. Önce Abdülhamit'e bir bombalı suikast üzerinde durulur. Fakat bu zaten aslı olmayan iddia düşer. Sonra gizli teşkilat, gazete apartmandaki toplantılar ortaya dökülür. Arkadaşlarından bazıları itiraflarda bulunmuşlardır. Bir aralık hepsinin ordudan kovulması ve sürgünde kalebentlikleri bahis konusu olur. Fakat bir süre tutukluluktan sonra her ne olmuşsa serbest bırakılırlar. Akademi müdürü Rıza Paşa bunu kendisinin temin ettiğini söyler ve onlara dikkatli olmalarını anlatarak bazı tavsiyelerde bulunur. Yalnız 2. ve 3. ordular yerine Suriye'ye gönderileceklerdir. Kararda memleketlerine kolayca dönemeyecekleri bir bölgeye gönderilmeleri bilhassa işaretlenmiştir. Mustafa Kemal bu kayda göre artık annesini de göremeyecektir. Halbuki Zübeyde Selanik'te Ahmet Subaşı mahallesindeki evde 24 yaşındaki paşasını beklemektedir. Fakat o gelemeyecektir. Zübeyde için yeni çileler başlamıştır. Oğlu gerçi mesleğini, rütbesini ve hürriyetini kurtarmıştır ama artık bir sürgündür ve şüphelidir. Sürgün ve kaçak. Yollar hem çilelerimiz hem kitaplarımızdır. Hayatın gerçekleri bize kendilerini çileli yolculuklarda kitapların sayfalarından daha aydınlık olarak verirler. 3. Şam'da geceler. Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde Şam 5. ordu merkezidir. Mustafa Kemal'i diğer bir sürgün arkadaşı Müfit Özdeş, Kırşehirli ile beraber 5. ordu emrine verirler. Şam'a varılır. Mustafa Kemal şehrin göze çarpmayan bir yerinde iki odalı basit bir ev kiralar. Artık hayatın ve realitenin içindedir. Fakat bu realite bir çamurdan başka bir şey değildir. Bir tarafta sürgünlük ve şüphelilik yakasına yapışmıştır. Gerçi Mustafa Kemal ve arkadaşı resmen oradaki 29. ve 30. süvari alaylarında staj göreceklerdir. Fakat kendilerine vazife verilmez. Hele kumandaya hiç karıştırılmazlar. Gerçi onların da alayda kumanda ettikleri birer bölük vardır. Ama bir gün alay vazife alıp da harekete geçerken onlara haber verilmez bile. Onlar hareketi kenardan haber alıp Mustafa Kemal'in bağlı olduğu 30. alay kumandanında koştukları zaman gayet soğuk karşılanırlar. Mustafa Kemal sorar. Alayınız bir vazife almış gidiyor. Bu alay içinde kumanda etmekte olduğum bir bölük var. Benim de beraber gitmekliğim lazım değil mi? Niçin bana haber vermediniz? Cevap açık ve kesindir. Siz bu alayda stajyersiniz. Kumanda ettiğiniz bölüğün asıl kumandanı bugün vazifesini aldı. Siz kurmaysınız. Böyle çetin işlere gelemezsiniz. Ben sizin Şam'da kalmanızı tercih ettim. Maaşınız verilecektir, merak etmeyiniz. Mustafa Kemal ile arkadaşı çok üzgündürler. Başvuracak makam arıyorlar. Süvari tümen kumandanının gözleri tutmuyor. Doğruca ordu kumandanına başvurmaya karar veriyorlar. Karargaha varıyorlar. Yaverlerden kumandanın kendilerini kabul etmesi ricasında bulunuyorlar. Yaver haber veriyor. Fakat kumandan bu müracaatı o kadar küstahça ve usulsüz buluyor ki kendi ifadelerine göre onları kovuyor. Sokak ortasına atıyor. Fakat Mustafa Kemal çabuk kararı veriyor. Biz de gideriz. Nasıl? Olduğumuz gibi zaten atlarımıza binmiş bulunuyoruz. Hareket eden kuvvetlere takılırız. Katılıyorlar da. Ama onlara kimse bakmıyor. Kimse iş vermiyor, yiyecek vermiyor. Hatta yatacak bir yer, bir çadır bile göstermiyorlar. Gece aç ve açıktadırlar. Nihayet kendi emirberleri bu terk olunmuş amirlerine kendi çadırlarını teklif ediyorlar. Hatta altlarına birer saman dolu çuval da çekiyorlar. Ertesi sabah 30. alaydan bir bölük kumandanı geceyi aç geçirmiş olan bu iki kurmay yüzbaşıyı kendi çadırına çağırarak onlara çay ikram ediyor. Bölük kumandanı bu iki yeni adama karşı takınılan tavırların ve gösterilen muamelenin iç yüzünü uzun tecrübelerine göre gayet iyi sezmektedir. Onlarla açık konuşuyorlar. Arkadaşlar, görüyorsunuz ki size asla kumandanlık vazifesi vermeyeceklerdir. Bunun sebepleri vardır. Bana ise bazı hususi vazifeler verilmiştir. Bu işte bana yardım ederseniz ve bunu katiyen kimseye söylemeyeceğinize dair söz verirseniz size faydalı olabilirim. Derhal hissettiler ki bu bölük kumandanına verilen vazife utanılacak bir vazifedir. Çünkü Şam'dan harekete geçen bu birliğin yürüyüşü Havran üzerineydi. Seferin gayesi de tedip, yani bir isyan bastırmak maskesi altında kısaca Havran'ı soymak, talan etmektir. Mustafa Kemal'in bu şüphesi daha ilk hareketlerde doğrulandı. Birlikler Havran'da geniş bir yağma, talan, gasp ve katliam hareketine daldılar. Kendilerinin varlığıyla kimse ilgili değildi. Zulmü önlemek için ellerinden pek bir şey de gelmiyordu. Fakat Osmanlı İmparatorluğu denilen kavşamış sefaletin de iç yüzünü bir köşesinden çok yakından görüyorlardı. Nice yıllar sonra Mustafa Kemal bu harekattan arkadaşı Müfit'e bahsederken şunları söylemektedir. Hatırlar mısın Müfit? Şam'dan bu kuvvete katılmaya karar verdiğimiz dakikada bir Sultan Teğmen'i bana demişti ki, ''Beyim, size büyük hürmetimiz var. Bu sefere gitmemenizi tavsiye ederim. Bilmezsiniz, düşünemezsiniz beyim. Hayatınız bile tehlikeye girebilir. Sizi öldürürler. Bugün bütün Suriye ordusuna şamil bir müşterek menfaat vardır. Siz bu menfaate mani olacak gibi görünüyorsunuz. Bunu kimse kabul etmez. Hayatınız mevzu bahistir.'' Fakat bu sözler Mustafa Kemal'in sefere katılması kararını daha da pekiştirdi.